Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarımız, tefsir derslerimize Ahzab suresiyle devam ediyoruz. Bugün Rabbimiz izin verirse Ahzab suresinin 21. ayetiyle 27. ayet arasını inşallah okuyacak ve anlamaya çalışacağız. Öncelikle Kelamullah'ın tilavetiyle başlıyoruz dersimize. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Aziz kardeşlerim, Ahzab suresinin bugün okuduğumuz bölümü de Hendek gazvesi ve devamıyla kısmen alakalı. Doğrusu konular birbiriyle iç içe zaten. Daha önce ifade edildiği gibi Ahzab suresi daha çok Hendek gazvesini de anlatmış oluyor bize. O safhalar, o tablolar içerisinde ibret alınacak nice mesajlar veriyor. Orada müminler çok ağır bir imtihana tabi tutulmuşlardı. Hep beraber sarsılmışlardı adeta. Elbette kelime-i şehadet getiren herkes mümindir. Ancak herkesin imanındaki kuvveti, derinliği aynı değildir. iman edilecek esasları itibariyle herkesin imanı eşitse de o imandaki o bağlılık kuvveti, gücü noktasında farklı farklıdır müminler. Yüce Rabbimiz burada bugünkü okuduğumuz bölümde o gerçekten sadık müminlere de dikkat çekecek ve bütün müminler için Allah Resulü'nde çok güzel örneklik olduğuna işaret edecek. Ahzab suresi 21. ayet. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ant olsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Evet, bu ayet-i kerime sık sık gündemimize gelir. Vaizlerimiz, konferansçılarımız, sohbet yaranımız bu ayetle aşinalığı vardır. Zira bu bize bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece sözlerini alıp onlara uymak değil, aynı zamanda fiilleri, halleri ve duruşu itibariyle de müminler için son derece önemli bir örnek olduğunu ortaya koyar. Peygamberlerin elbette öncelikli vazifeleri kendilerine gönderilen ilahi vahyi insanlığa ulaştırmaktır. Ancak bu ulaştırmanın şekli farklıdır. Öncelikle mesajı sözlü olarak ulaştırırlar. Sonra da o mesajın nasıl hayata geçirileceğini fiilleriyle, halleriyle, duruşlarıyla gösterirler. Böylece ilahi mesaj topluma, insanlığa bir bütün halinde aktarılmış olur. Kimileri peygamberlerin görevini sadece Allah'tan aldıkları ilahi vahyi, mesajı sözlü olarak iletmekten ibaret zannederler. Halbuki öyle değil. Elbette sözlü olarak ulaştırmak öncelikli bir vazifedir. Bu ayeti kerimede daha başka inceliklere de dikkat çekilir. Resulullah'ın örnekliğinin öncelikle müminler için olduğuna işaret edilir. Elbette Resulullah'ı peygamber olarak kabul etmeyen insan onu örnek görmeyecektir. Bu sebeple Resulullah'ın örnekliği, üsve-i hasene oluşu, üsve-i hasene kendisine uyulacak güzel bir örnek demek. İktida edilecek, peşine düşülecek, izi takip edilecek, onun gibi olunacak bir örnek demek. Bütün müminlerin gözünde ve gönlünde Resul-i Zişan Efendimiz Allah'ın razı olduğu ve bütün insanlığa, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa takdim ettiği güzel bir kuldur. Onun ahlakı en güzel ahlaktır. O Rabbine gereği gibi şükreden bir kuldur. Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır. Yüce Rabbimizin Habibidir, Halilidir. Yani Yüce Rabbimiz Habibullah Efendimiz'e çok hususi ikramlarda bulunmuştur. Son peygamberdir. Ve sadece bir bölgeye değil, bütün insanlığa gönderilmiş evrensel mesajlarla, cihan şümül esaslarla, zaman ve mekanı aşarak bütün efendim insanlığa sunulmuş bir peygamberdir. Alemlere rahmettir o. Bu yönüyle bütün müminler gönüllerinde Resulullah'a müstesna bir yer ayırırlar. Ayırmak durumundadırlar. Allah'ı ve Resulünü emirlerine uyulma noktasında efendim adeta ayırmazlar. Çünkü o Allah'ın elçisidir. O ne verirse onu almak, o neyi yasakladıysa ondan kaçınmak bütün müminlerin vazifesidir. İlahi emir böyledir. Ona itaat Allah'a itaattir. Peygamberle mümin arasındaki ilişkilerde şöyle bir sıralama yapabiliriz. Önce peygamberle bir iman ilişkimiz var. biz ona iman ederiz. O Allah'ın Resulüdür diye. Sonra itaat ilişkimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden ne istediyse biz ona boyun eğeriz. Buna itaat ilişkisi diyebiliriz. Daha ötede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle teslimiyet ilişkimiz var. Öyle bir teslimiyet ki kalbin de teslimiyeti. İtaat dediğimiz zaman çoğu zaman uzuvların itaati anlaşılır. Elimizin, gözümüzün, dilimizin, efendim şu bedenimizle yaptığımız her şey Resulullah'ın isteklerine göre şekillenir. Buna itaat diyebiliriz. Ama itaatin kalbi boyutuna teslimiyet deriz. O teslimiyeti de rıza ile yaparız. Yani şöyle istemeye istemeye değil, gönlümüz daralarak değil, gönlümüze ağır gelerek değil, bu da teslimiyet kıvamında Resulullah'la buluşma demektir. Resulullah'la ayrıca bizim ittiba efendim ilişkimiz vardır. Belki şu sıralamaya şöyle devam edebilirdik. İman, itaat, ittibayı üçüncü sıraya alırız. Teslimiyeti dördüncü sırada zikredebiliriz. İttiba izinden yürümek demek. Onun gibi olmaya çalışmak demek adeta. O ne yaptıysa, ne ettiyse onun izini sürmek demek ittiba. Teslimiyeti ifade etmiş oldum. Beşinci olarak da Resulullah'la bizim bir muhabbet bağımız var. Öyle bir muhabbet ki anamızdan, babamızdan, evlad-ı iyalimizden, hatta canımızdan bile öte bir muhabbetle bağlı olmamız gerekiyor. Yüce Rabbimiz bizim böyle bir peygamberle beraberliğimizi istiyor. Peygamberle beraberlik böyle bir beraberliktir. İşte imanla başlayan, itaatle devam eden, ittiba ile derinleşen, teslimiyetle daha da bir ta gönlümüzün içine işleyen ve nihayet muhabbetle onun haliyle hallenmekle sonuçlanan efendim bir süreçtir bu. Buna isterseniz Allah'ın Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanmak deyin. Tehallaku bi ahlak Resulillah diye. Çünkü onun ahlakı ahlakların en yücesidir. Yüce Rabbimiz onun ahlakı üzerine yemin eder. Ve inneke le ala hulukin azim. Andolsun ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin buyurur. Şimdi böylesi bir peygamber var. Bize gönderilmiş. Ümmeti Muhammed'e ikram edilmiş. Nimet-i uzma. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden birisi olarak böyle bir Nebi Zişan Efendimiz var. Ve Cenab-ı Hak bununla ilgili buyuruyor ki sizin için o Allah'ın Resulü'nde uyulmaya layık çok güzel bir örnek var. Fakat bu örneklik, evet, kimler bundan istifade edebilir? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'a, Allah'ın katındaki ecirlere, mükafatlara tam bir ümit besleyen, Allah'a vuslatı, yani onunla buluşmayı gönlüne iman olarak yerleştiren, Allah'a kavuşacağına dair bir içinde iman besleyen, bunu büyük bir ümit ışığı olarak, büyük bir zevk-ü şevk olarak içinde hisseden, yani vuslat arzusu diyelim isterseniz buna, içinde bir vuslat arzusu taşıyan, Rabb'e kavuşmayı, onun rızasını elde etmeyi, onun tarafından mükafatlandırılmayı, onun takdirini kazanmayı gündemine alan. İkinci olarak vel yevmel ahir. Bir de ahiret gününe yönelik böyle bir iman içinde barındıran. Demek ki Allah'a yönelik onun rızasını aramaya dönük, içinde bir arzu taşımayan ve ahirete yönelik böyle bir inanç, böyle bir akide içinde barındırmayan kişiler Resulullah'tan örneklik alamazlar. Zaten gündemlerine düşmez. Ahiret merkezli değil de dünya merkezli bir hayat kuran kimseler de müminiz deseler bile yine Resulullah'tan örneklik devşiremezler. Onlara geçmez o. Çünkü burada Allah ve ahiret merkezli bir gönül yönelişine ihtiyaç var. Gönülde bu iki imanın tam yerleşmesine ihtiyaç var. Kimin bu noktadaki ümidi, imanı, ikanı, yakin derecesinde efendim kavi imanı söz konusuysa elbette o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun üsve-i hasene oluşundan çok daha büyük istifade edecek ve feyz alacaktır. Bir üçüncüsü de ve zekerallâhe kethîrâ, ve Allah'ı çok çok zikreden kimseler için üsve-i hasene vardır. Güzel bir örneklik vardır. Peki Allah'ı çok zikretmek neden zikrediliyor? Çünkü Allah'ı çok zikreden kulların kalplerinde bir yumuşama olur. Kalplerinde bir hassasiyet olur. Kalp gözleri açılır. Basiretleri açılır, firasetleri açılır, derinlikleri açılır. İçlerinde bir şevk oluşur. İsteksizlik gider. Muhabbet doğar. Muhabbetullah doğar. Allah'ı seven, Allah'a ait olan her şeyi sever. Madem ki Resul Allah'ın Resulüdür, o zaman can feda der. Madem ki kelam-ı ilahi kelamullah'tır, onu canı gibi sever. İşte Allah'ı çok zikretmek adeta insanın gönül hücrelerini açar. Tıkalı damarları açar. Böyle bir şeydir. Bu yönüyle insan hem Allah'a imanını hem ahirete imanını kavi kılmak hem de Allah'ı çok zikretmek suretiyle Resulullah'ın o kemalinden, o cemalinden, o güzelliklerinden kendisine bir hayat devşirebilir. Bir hayat tarzı aktarabilir. O inikas ve insiba dediğimiz o Resulullah'ın o güzel hayatı, güzel kulluğu ona yansır. Onunla boyanır. Onun boyasına adeta boyanır. İşte Yüce Rabbimiz buna işaret buyuruyor. Ayrıca belki şöyle de anlamak mümkün. Bu ayet-i kerimeyi bu şekilde anlamak mümkün olduğu gibi. Kim ahirete, önce Allah'a, Allah'a ve ahirete, Allah'ın ve Allah'ın istediği şekilde, derinlikli bir şekilde iman etmek istiyorsa ve bir de Allah'ı çok zikretmek istiyorsa Resulullah'a baksın. Onda bunların çok güzel örnekleri var. İman nasıl olur? Ahirete iman nasıldır? Allah nasıl çok zikredilir? Bu noktada Resulullah'ta çok güzel örnekler var. Öyleyse bu ayet-i kerimeyi iki boyutlu anlayabiliriz. Bir, Resulullah'ın üsve-i hasene oluşundan bu üç hususa, bu üç şarta sahip olan kimseler örnek alabilir. İkincisi de bu üç alanda derinleşmek isteyene Resulullah'ta çok güzel bir örneklik vardır. Bu ayeti daha önceki ayetlerle beraber düşündüğümüz zaman o Hendek hadisesindeki müminlerin duruşlarından, zayıf imanlıların duruşlarından ve münafıkların duruşlarından yola çıkarak şöyle de denilebilir. Bakınız, siz Hendek'te ayaklarınız geldi gitti, kalpleriniz geldi gitti, sarsıldınız. Halbuki Resulullah'a bakmalıydınız. O Allah'ın elçisine bakmalıydınız. O elçi nasıl barış zamanında, sulh zamanında o kulluk duruşunu bozmadıysa, o bütün gruplar üzerine üşüşerek onu ortadan kaldırmak için bir araya geldikleri o Hendek gazvesinde de nasıl dik durdu? Sadece o perde arkasında durmadı. Perde arkasından emirler veren bir komutan olarak değil, içinizdeydi, aranızdaydı. Hendek'i kazarken yanınızdaydı. Hatta o sizden daha büyük fedakarlıklar gösteriyordu. İşte efendim, sizler birer taş bağlamıştınız belki midenize açlığı hissettirmesin diye, o iki taş bağlamıştı. O kendi ailesini korumaya almadı. Özel koruyucular yoktu onun geride bıraktığı. Sizlerin içinden bir kısmınız diyordu ki bizim evlerimiz açıkta, korumasız. Bize müsaade et de biz gidelim, ailemizi koruyalım. Halbuki onun da ailesi vardı. Ama o öyle söylemiyordu. O düşman karşısında dimdik duruyordu. Sizin de öyle olmanız gerekiyordu. Keşke ahiret merkezli düşünseydiniz. Dünyayı bu kadar öne alacağınıza Allah'ın vaadine güvenseydiniz. Bakınız, peygamber Allah'ın vaadine güvenerek sizin önünüzde duruyordu. Ama siz, ey münafıklar, Allah ve Resulü demek ki bize boş şey vaat etmişler diye Allah'a karşı suizanda bulunuyordunuz. Dolayısıyla örnek olarak Resulullah'ı gündemimize almıyor, kendi iç dünyanızla, kendi vesveselerinizle efendim farklı farklı tavırlar ortaya sergiliyordunuz denilmiş oluyor. Bu ayette bu yönüyle efendim farklı farklı dersler, ibretler, öğütler verilmiş oluyor. Alimlerimiz Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'da örneklik vardır ifadesini şu üç şekilde de anlamışlar. Bazıları demişler ki onu örnek almak farzdır. Aksine bir delil bulunmadıkça her yaptığı yapılmalıdır. Böyle diyen alimlerimiz olmuş. Resul-i Zişan ne yaptıysa onun aynısını yapmak, benzerini yapmak farzdır bütün ümmete demişler. Ama Efendimizin bazı yasakladığı, bu bana has dediği hususlar var. Onlar hariç diyorlar. İkinci grup diyor ki onun örnekliği aksine bir delil bulunmadıkça müstehaptır. Yani tavsiye edilmiştir. Onun örnekliğinin farz olduğuna dair bir başka delil yoksa vacip olduğuna dair o müstehaptır. Yapılması durumunda iyi bir iş yapılmış olur ama yapılması farz değildir diyenler olmuş. Bir diğer grup, üçüncü grup dini konularda birincisi yani farzdır. Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dini anlamda neyin nasıl yapılacağına dair yaptığı açıklamalara uymak farzdır. Fiili olarak yaptıklarına uymak farzdır. Dünya işlerinde ikincisi doğrudur yani müstehaptır demişler. Evet efendim fukahamız özellikle alimlerimiz, fıkıh ilmiyle daha çok iştigal eden alimlerimiz ince ince bu konuların üzerinde dururlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi sözlerinin farz oluşturduğunu, hangi sözleriyle ya da fiilleriyle vacip hükmü oluştuğunu, hangi durumda müstehap, hangi durumda mübah oluştuğunu ince ince incelemişler ve sonuçlar ortaya koymuşlardır. Böyle bir üçlü bir kategoriden ziyade daha böyle bir her bir sözü Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü, fiilini ve davranışını ayrı ayrı değerlendirmekte elbette önemlidir. Bu bakış açısı da sıradan bir bakış açısı değil. Son derece usule dayanan, yani belli esaslara dayanan İslam hukukundaki o hüküm çıkarma esasları diye ifade edebileceğimiz, ölçüleri diye söyleyebileceğimiz usulü fıkıh ilmine göre şekillenmiş bir sonuçtur. O sonuçlara da saygılı olmak gerekiyor. Fakat birileri derse ki ben Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her şeyiyle amel edeceğim. Benim için onların her biri önemlidir. Ben uhrevidir, dünyevidir diye bir ayrım yapmam. Bana göre o yapmışsa güzeldir. Onun yaptığını yapmaya çalışırım derse de bunu da ayakta alkışlarız. Efendim elbette saygı duyarız. Bu kişisel bir güzel bir tercihtir. Ama başkalarını bağlayıcı değildir bunun görüşü. Herkesten aynı şeyi beklemek, böyle yapmayanı ayıplamak, kusurlu görmek o da yanlıştır. Biz kendi adımıza en güzeli yapma adına bu tür meseleye yaklaşabiliriz. Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin efendim yolda yürürken nasıl yürürse ben de öyle yürüyeceğim. Otururken nasıl oturuyorsa öyle oturacağım. Hangi yemekleri seviyorsa onları ben daha çok tercih edeceğim diyen tamam bu bir fazilettir deriz. Ama herkes böyle yapsın. Hayır, bu bağlayıcı olur. Bu ancak bir şartla olur. Alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü, şu fiili, şu davranışı, şu hali bağlayıcıdır diyorlarsa evet herkes onu yapmakla mükelleftir. Aksi halde böyle bir sorumluluğu herkese yüklemek doğru bir yol değildir. Tebliğde, davette ve irşatta bu konuya gerçekten ayrı bir ehemmiyet vermeli ve böyle hassas bir şekilde yaklaşılmalıdır. Müçtehit imamlarımızın, alimlerimizin içtihatlarına saygılı olmalı. Her içtihadın dayandığı bir delil var. O deliller güvenilir olduktan sonra, içtihat olduktan sonra, daha doğrusu o hükmü ortaya koyan gerçekten İslam ümmetinin alim dediği, müçtehit dediği kimselerse, biz onların her birine saygılıyız. Asla ayıplamayız. Onunla amel edeni de kusurlu görmeyiz. 22. ayet-i kerimeye geçelim. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Müminler düşman birliklerini görünce o Hendek'te, o grupları toplanıp gelmişler, toplu bir şekilde görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Bakınız ne kadar aynı hadise karşısında tavırlar farklı. Münafıklar görünce gözleri korktu, yürekleri ürperdi ve dediler ki demek ki Allah ve Resulü bizi aldatmışlar. Boş bir vaatte bulunmuşlar diye konuşmaya başladılar. Zayıf imanlılar da gözleri döndü, yürekleri sarsıldı, ayakları titremeye başladı. Dillerinde bir söz, neredeyse söyleyecek söz bulamaz oldular, sus pus oldular. Ama gerçek müminler, Allah'a ve Resulüne tam iman etmiş olanlar da ne demişler bakınız. Görünce o böyle karşılarında büyük bir grubu, işte bu demişler Allah ve Resulünün bize vaat ettiğidir. Allah ve Resulü hep doğru söylemiştir zaten. Ve bu durum diyor onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Müfessirlerimiz efendim Allah'ın vaat ettiği ya da daha önceden karşılaşacaklarına dair verdiği söz neydi diye araştırıyorlar ve şu söze daha çok dikkat çekiyorlar. Bakara suresi 214'te Cenab-ı Hak em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum manasını okuyayım, mealini. Yoksa siz sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu. Öyle sarsılmışlardı ki nihayet peygamber ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Yani şöyle demiş oluyorlar müfessirlerimiz. Cenab-ı Hak onlara zaten bu iman yolunda bir sıkıntılarla karşılaşacaklarını bildirmişti. İnsanların kendi başlarına üşüyeceklerini, onları ortadan kaldırmak isteyeceklerini bildirmişti. İşte böyle görünce de karşılarında böyle toplanmışlar, müşrikler, kenar kabileler, 10.000 kadar askerle Medine'yi kuşatmışlar ya da Müslümanları ortadan kaldırma adına oralara kadar gelmişler. İşte Allah ve Resulünün bize söylediği de zaten buydu diyerek Allah ve Resulü hep doğru söylemiştir zaten. İman ve teslimiyetleri daha da artmış. Evet bu sıkıntılar olacak ama sonunda zafer de olacak. Çünkü bu ayetin sonu Ela inne nasrallahi garib, Allah'ın yardımı yakındır diye bitiyordu. Bunu görünce evet sıkıntıyı gördük, olacak burada bir sıkıntı ama sonunda zafer bizim olacak. Ayrıca Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Hendek'i kazarken onlara güzel güzel vaatlerde de bulunmuştu. Bizans size anahtarlarını teslim edecek. İran kisrasının saraylarına gireceksiniz. Yemen fetholunacak derken müminler Resul-i Zişan'a tam güvenmişlerdi. Onun doğru sözlülüğüne tam iman etmişlerdi. Ve bu mutlaka olacak diyorlardı. Ve Rabbimiz bu müminleri methetti işte böylece. müminleri diyor, müminler görünce böyle söylediler. Sanki böyle söylemeyenler tam böyle mümin çemberinin içine, dairesinin içine %100 oturmuyorlar der gibi bir şey. Ayette böyle bir telmih var. Elbette zahiren kelime-i şehadet getiren ve inkar ettiğine dair bir işaret olmayan herkes mümin dairesi içerisinde görülür. Peygamberimiz de münafıklara da öyle muamele etmiştir. Kaldı ki Efendimiz biliyordu kimin münafık olduğunu. Kalben iman etmediğini Allah ona bildirmişti. Ama buna rağmen onlar dilleriyle iman ettik dedikleri için Resulullah onlara mümin muamelesi yapıyordu. Fakat Yüce Rabbimiz bu ayette müminler o grupları görünce şöyle söylediler. İşte böyle söylemeyenler, farklı söyleyenler aslında imanlarını sorgulasınlar. Onlar tam iman etmemişler der gibi bir mana var bu ayetin içerisinde. İnce bir nokta da şudur. İman ve teslimiyet bakımından daha da artmak. Yani zorlukla karşılaşıyorsunuz. Efendim bir takım gözünüzü korkutacak hadiselerle karşı karşıya geliyorsunuz. Eğer siz Allah ve Resulüne iman ettiyseniz, onun vaatlerine tam güvendiyseniz, bu haller sizin imanınızı artırıyor. Teslimiyetinizi daha da pekiştiriyor. Buradan bunu anlıyoruz. 23. ayet de böylesi müminlerden bir gruba işaret ediyor ayrıca. Estağfirullah. Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullahi aleyh. Feminhum men qada nahbe ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle erler, öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, verdiği sözü tuttu, canını verdi. Kimi de şehitliği gözlemektedir, verdiği sözü yerine getirmenin fırsatını kollamaktadır. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Yine tefsirlerimizde anlatıldığına göre böyle Resulullah'ın etrafında bir grup ölümüne, her şeyine biz Resulullah'ın yanındayız diye söz vermişlerdi. İşte Musab bin Ümeyr'ler gibi, Hazreti Hamza'lar gibi ve Hazreti Ali'ler, Hazreti Osman'lar gibi daha nice sahabiler, onlar gerçekten canlarını ortaya koyarak bir adım, bir milim gerilemediler, sarsılmadılar. Allah onları methediyor işte. Sadece onlar değil, oradaki söz verenlerden ibaret değil. Bu kıyamete kadar müminlerden böyle bir grup olur. Her beldede ona göre olur, her zamanda olur böyleleri. Öyle diyor, müminler içerisinde öyle adamlar vardır ki, onlar Allah'a verdikleri söze sadık olmuşlardır. Sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi dedikten sonra, ya Rabbi senin dinin mübinine canımız pahasına da olsa sahip çıkacağız. Bu dini mübini yeryüzüne ulaştıracağız. Her bir kuluna ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Böylesi sözler veriyor müminler gönüllerinde. Ama her müminiz diyenden çıkmıyor böyle yiğitlik. Fakat o grup içerisinden yine böyle bir ekip çıkıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onların bir kısmı diyor bu adağını yerine getirdi. Bu canını verdi bu uğurda. Bir kısmı da bekliyorlar. O bekleyenler içinde işte o bekleyenler kıyamete kadar gelecek gruptur. Şu ana kadar niceleri böyle Allah uğrunda, Kelamullah uğrunda, Habibullah'ın o dini uğrunda efendim niceleri can verdi. İslam hakim olsun diye, ezanlar susmasın diye, ırzımız, namusumuz çiğnenmesin diye, vatan topraklarına inkar ve şirk çizmeleri girerek kirletmesin diye niceleri bu uğurda can verdi, şehit oldu. Kıyamete kadar da bu sadık müminlerden bu canını bile vermeyi bekleyen, şehit olmayı bekleyen niceleri olacaktır. Ve bunlar asla diyor sözlerini değiştirmediler. Bunun yerine şöyle olsun demediler. Geri adım atmadılar. Sözlerinin eri oldular. Cenab-ı Hak cümlemizi böylesi sadık müminlerden eylesin. Allah'a verdikleri ahitlere sadık olan Resul-i Zişan'ın yolunda ilahi kelimetullah için malıyla, canıyla, her şeyiyle kendini adayan o bahtiyar zümresinden eylesin Yüce Rabbimiz cümlemizi. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ bi-sidqihim ve وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا. Allah böylece sadık kalanları doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, münafıkları da dilerse azaba uğratacak, eğer nifak üzere ölürlerse veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Rahman ve Rahim olan Allah münafıklara da rahmetinin bir eseri olarak bir açık kapı bırakıyor. Eğer bulundukları halden tövbe edecek olurlarsa, dönecek olurlarsa, gerçekten müminlerle bir olacak olurlarsa Allah onların tevbesini kabul edecektir. Çünkü Allah gafurdur, çok çok bağışlayıcıdır, rahimdir, merhameti sonsuz olandır. Uhud'da şehit olan Enes bin Nadr'ın hali radıyallahu anh, şehit olma sözünde duran gerçek yiğitlere bir misaldir. Buhari büyük alimimiz, hadis alimimiz bu ayetin tefsiriyle ilgili bu hadiseyi anlatır. Enes bin Nadr'ın halini. Hazreti Enes hadiseyi şöyle anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Bu ona çok ağır geldi. Ey Allah'ın Resulü, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah Teala müşriklerle yapılacak bir savaşa katılmayı nasip ederse neler yapacağımı elbette görecektir Yüce Mevla, dedi. Uhud gazvesine katıldı. Müslüman safları dağılınca arkadaşlarını kastederek, Rabbim bunların yaptıklarından dolayı sana özür dilerim, dedi. Müşrikleri kastederek de, bunların yaptıklarından da beriyim ya Rabbi, uzağım, deyip ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı. Ve ey Sa'd, istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud'un eteklerinden beri hep o cennetin kokusunu alıyorum, dedi. Sa'd daha sonra hadiseyi Peygamber Efendimiz'e naklederken, ben onun yaptığını yapamadım ya Resulallah, demiştir. Amcam şehit edilmiş olarak bulduk. Enes anlatıyor. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler müsle yapmış, yani uzuvlarını kesmişlerdi. Bu sebeple onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıyabildi. İşte bu ayet amcam ve onun gibiler hakkında nazil oldu, diyor Enes bin Malik radıyallahu anhüma. Evet, Enes bin Nadr gibi nice ashab-ı kiramdan sahabiler olmuştur. Ve o günden bugüne de tarih boyunca o sahabenin izinde nice sadık müminler olmuştur aziz dostlar. 25. ayet şöyle. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Yine Yüce Rabbimiz bu ayette o Hendek'in artık son safhasını, son tablosunu anlatıyor. Cenab-ı Hak diyor o inkar edenleri onlar arzuladıkları hiçbir şeye ulaşamadan geri gönderdi. Yani onlar ne arzu ediyorlardı? Peygamberi ve müminleri mağlup etmek, hatta ortadan kaldırmak. Belki ganimetlere erişmek, belki esirler elde etmek. Daha nice nice hedefleri vardı işlerinde. Hepsi kursaklarında kaldı. Kinleriyle geri gönderdi, diyor Cenab-ı Hak. Allah müminlere kafi geldi. Çünkü onlar hasbunallah demişlerdi. Bize Allah yeter demişlerdi. Allah da yardımını gönderdi. Meleklerini gönderdi. Rüzgar göndererek onları tarumar etti. Çatılarını başlarına yıktı adeta. Ve defolup gittiler. Zaten Allah Celle Celaluhu kavidir. Yani her türlü güç onundur. Kuvvetlidir. Ve hiçbir kimse ona galip gelemez. Zira o azizdir. İzzet onundur. Ve enzelellezine zahiruhum min ehli kitab min sayasihim ve gazefe fi kulubihimur ru'be fariqan taktulun ve te'sirun fariqa. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku aldı. Korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Şimdi burada da Kureyze Yahudilerinden bahsediliyor. Malum Hendek Savaşı devam ederken onlar ahitlerini bozmuşlardı. Halbuki Medine savunmasında Müslümanlara yardımcı olacakları yerde tam aksine müşriklere yardımcı olmaya başlamışlardı. Ve arkadan Müslümanlara tehdit oluşturuyorlardı. Ahitlerini bozmalarının mutlaka cezası verilmeliydi. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki o ehli kitaptan o müşriklere destek verenleri Allah kalelerinden indirdi aşağıya doğru. Ve onların kalplerine büyük bir korku saldı. Er-Rub kalbi dolduran korku demek. Ödünü patlattı adeta. Ve artık siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir ediyorsunuz buyurdu. Efendim şimdi Hendek gazvesinde o gruplar çekilip gidince bu Kureyza Yahudileri kendi kalelerine çekildiler. Adeta efendim korkmaya başladılar. Çünkü yaptıkları bir hiyanetti. O Medine anlaşmasına uymadılar. Beni Nadir Yahudilerinin telkinlerine kulak verdiler. Ve anlaşmayı bozdular. Zor anda Müslümanları daha da zorda bıraktılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek gazvesinden işte dönünce tam böyle zırhını çıkarmaya yeltenmişti ki Cebrail geldi. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dedi silahını bırakıyor musun zırhını? Bak biz melekler henüz bırakmadık. Allah sana emrediyor. Kureyze Yahudilerinin de cezasını vermeni istiyor deyince Efendimiz hemen dışarı çıktı ve haber saldı bütün ashaba. Buyurdu ki öğle vaktindeydi bu Cebrail'in kendisine verdiği bu haber. Kimse zırhlarını çıkarmasın, silahlarını bırakmasın. İkindiyi Kureyza mahallesinde kılıyoruz dedi. Ve hep beraber gerçekten orayı kuşattılar. Aşağı yukarı 25 gece kuşatma sürdü. Sonra onlar dediler ki biz Muhammed'in bizim hakkımıza vereceği hükme göre değil ama eğer kabul ederseniz Sa'd bin Muaz'ın hakem olmasını istiyoruz. O ne derse ona uyacağız diyerek kaleden indiler. Sa'd bin Muaz da zaten yaralıydı. Geldi o da madem ki benim hükmüme razılar diyerek sordu. Siz dedi Tevrat'ın hükmü nedir? Böyle yapanlara, anlaşmayı bozanlara. Onlar dediler ki erkekler öldürülür, savaşabilecek erkekler. Diğerleri de esir edilir. Malları da ganimet olarak alınır deyince ben de öyle hükmediyorum dedi. Savaşma yaşında olan, eli silah tutan erkeklerin öldürülmesine, hanımların ve efendim diğer kölelerinizin esir olarak, cariye olarak dağıtılmasına, mallarınızın müsaade edilmesine, ganimet olarak dağıtılmasına hükmediyorum dedi ve ona göre de amel edildi. Ona göre amel edildi. Ve ayetin 27. ayette Cenab-ı Hak buna da işaretle buyurur ki ve evrasekum ardahum ve diyarahum ve envarahum ve ardan lem tadauha ve kanallahu ala kulli şeyin kadira. Ve Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız yerlere sizi varis kıldı. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Evet, Kurayza Yahudileri de böylece cezalandırılmış oldu. Hiyanet cezasız kalamazdı. Devlet yeri gelince o muktedir iradesini koyacak ve orada hükmünü icra edecektir. Hak edilen ceza da verilecektir. Cenab-ı Hak onların diyor yerlerini, yurtlarını, evlerini, mallarını Allah size miras olarak bıraktı. Ve daha diyor henüz ayak basmadığınız bir yeri de size miras olarak verdi, verecek Allah. Burayla ilgili de burasının neresi olduğuna dair farklı müfessirlerimizin izahları var. Burası, burayla kastedilen Hayber'dir diyorlar. Nitekim Hicret'in 7. yılında Hayber'de fethedildi. Bazıları Yemen diyor, bazıları Bizans diyor, İran diyor. Bazıları diyor ki kıyamete kadar müminlere cihat neticesinde, ilahi kelimetullah uğruna cihat neticesinde verilecek her yer kastedilmiştir diye genişçe bir izahta bulunuyorlar. Evet, Rabbimiz kendi dini mübinini yeryüzünde hakim kılma adına onun yolunda cihad edenlere elbette böylesi miraslar da bırakır. Dün bırakmıştır, bugün yine bırakmaya devam ediyor Yüce Rabbimiz. Yarın da nice nice yerleri ümmeti Muhammed'e miras olarak Rabbimiz nasip edecektir efendim. Rabbimizden niyazımız bizleri vaadine tam inanan, vaad-i ilahiye tam inanan ve Allah'a verdiği söze tam sadık olan, o met edilen, o rical diye ifade edilen o erlerden, o bahtiyarlardan eylesin cümlemizi. İnşallah yüreğimizdeki imanı kavi kılsın. Her türlü korkuyu, zat-ı uluhiyetinin dışında her şeyden korkuyu da gönüllerimizden alsın. İmanın cesaretini, o tevekkülün içimize vereceği sekineti yüreğimizde daim etsin efendim. Allah'a emanet olunuz.